Arkadaşlar merhaba. Proje Yönetim Ofisi'nin 3. bölümüne hoş geldiniz. İlk 2 bölümde sıkça konuştuğumuz kavramlar vardı. PMI gibi, PMP sınavı gibi. Bunları aslında hem geçtiğimiz bölümlerde çok duydunuz hem de bundan sonraki bölümlerde podcast'imizin konusu gereği duymaya devam edeceksiniz. Ve bu konuyla ilgili aslında birkaç tane de soru aldık. PMP sınavına kimler girebilir? PMI Türkiye, Türkiye'de neler yapıyor? PMI nedir gibi çeşitli sorular aldık. Bu bölümü de aslında çok da fazla vakit geçirmeden, ileriki bölümlere gelmeden size bu bölümle ilgili bazı teknik bilgiler vermek istedim. Bunu da yaparken Emre Alıcı, Sayın Emre Alıcı programımıza konuk aldım. Birazdan kendisiyle konuşmalara başlayacağız. Ama öncesinde size birkaç haberim var. Instagram sayfamız açıldı. Proje Yönetim Ofisi podcastimizle aynı isimde Instagram sayfamız. Bunu takip ederseniz çok sevinirim. Önümüzdeki bölümlerde de hem konuklarımızla ilgili hem proje yönetimiyle ilgili Instagram sayfamız üzerinden ufak hediyeler vermeye başlayacağız. Öncelikle PMI kendisini nasıl tanımlıyor bir buna bakalım. Project Management Institute İngilizcesi, Proje Yönetimi Enstitüsü Türkçesi. Proje, program veya portföy yönetim mesleğini düşünenler için dünyanın önde gelen bir sivil toplum örgütüdür. 2019 yılında 50. yılını kutlamıştır. Yani oldukça köklü bir kuruluştur. Ve dünyada 1 milyonun üzerinde PMP sertifikası olan PMI üyesi vardır. Şimdi buradan bir PMP sertifikasına geçiş yapmak istiyorum. Aslında 1 milyon üye kulağa çok fazla geliyor olabilir. Ama insan kaynakları yönetimi yapmış biri olarak biz size birazcık PMP sertifikasının avantajlarından, olası avantajlarından bahsetmek istiyorum. Türkiye'de özellikle son dönemde iş ilanlarına baktığımızda, proje yönetimiyle ilgili açılan iş ilanlarına baktığımızda PMP sertifikasını bir tercih sebebi olarak görmeye başladık. Hatta bunu çalışanlarını zorunlu kılan firmalar da var ama bunlar şu anda az sayıda. İleride bunun da çoğalacağını düşünüyorum. Örnek vermem gerekirse mesela orta ölçekli bir iş ilanına yaklaşık 300 kişi başvuru yapıyor. Eğer bu iş ilanında proje yönetim sertifikası, PMP sertifikası bir tercih sebebi ise eminim ki bu 250-300 kişiden yaklaşık bu 4-5 kişi de bu sertifika oluyor. Ve bir anda siz aslında okuduğunuz üniversiteye ya da daha önceki deneyimlerinize bakmaksızın kısa listeye kalma şansınız oluyor. Eğer o işle alakalı birazcık ucundan kıyısından bir şeyler yaptıysanız ve aslında PMP sertifikanız da varsa o 250-300 kişi arasında sıyrılmış oluyorsunuz otomatik olarak. Dolayısıyla bunun çok önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum adaylar için. İkinci bir konu hem kendi çevremde gördüm hem de arkadaşlarımdan duydum. İnsanlar bu sertifikayı aldıktan sonra kariyerleri hep olumlu yolda gidiyor. Hep daha kurumsal yerlerde işe başlıyorlar ya da kendi çalıştığı iş yerinin bünyesinde bir atılım yapıyorlar. Dolayısıyla yani bu bir sertifika dışında hem iş ilanlarında size bir avantaj sağlıyor hem de aslında bu sertifikayı alarak bir network'e girmiş oluyorsunuz siz. Bunların konferansları oluyor, webinarları oluyor, seminerleri oluyor. Buralara giderek insanlarla tanışıyorsunuz, proje yönetimiyle ilgili bilmediğiniz alanları keşfediyorsunuz. Dolayısıyla bunu sadece bir sertifika olarak değil, işinizle ilgili bir hayat tarzı olarak düşünebilirsiniz. Size aynı zamanda yeni network kapıları da açıyor. Şimdi ben bu konunun uzmanı da değilim aslında. Hem bunu birazcık kişisel merakımdan dolayı hem de bu podcast'ten dolayı bu konuları araştırıyorum. Ama size en doğru bilgiyi vermek için Emre Hoca'yı bu bölümde konuk almak istedim. Emre Hoca kayıt eğitim danışmanlık hizmetlerinin kurucusu. Aynı zamanda kurucusu olduğu kayıt bünyesinde de PMP sertifikasına hazırlık eğitimleri veriyor kendisi. Emre Hocam hoş geldiniz 3. bölümümüze. Öncelikle teklifimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim bu yoğun dönemde. Podcast'imize vakit ayırdınız. İkinci bir teşekkürü de siz benim aslında PMP'ye hazırlanırken hem hocamdınız hem de bana bu süreçte PMP sertifikası almamda çok destek oldunuz. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. Rica etsem kayıt firmasından biraz bahsedebilir misiniz? Kayıt neler yapıyor ve siz neler yapıyorsunuz? Öncelikle sizi ve biraz firmanızı tanıyarak başlayalım. Sonra birkaç sorum olacak size.
Öncelikle asıl ben teşekkür ederim. Bu güzel bir oluşum oldu bence. Yani podcastler bizim sektörümüzde proje yönetimini daha çok merak edenler ve detaylarını dinlemek isteyenler için umarım çok faydalı olacak ve yaygınlaşacak. böyle bir çalışma için gerçekten ben teşekkür ederim. Diğer yandan da yani benim eğitmenlik sürecimde tanıdığım en başarılı katılımcılarımızdan, eğitim katılımcılarımızdan biri olarak zaten PM sertifika sınav süreci bizim için sürpriz olmadı. Senin bu konudaki başarını da tekrar takdir ediyorum. Bu tarafta kendimden şöyle bahsetmeye başlayayım. Ben bilgisayar mühendisiyim. Fakat yazılım geliştirici olarak başladığım sektörde proje yöneticiliği benim ilgimi daha fazla çekti. Proje yöneticiliğinde resmin bütününü görme, iletişim, koordinasyon ve yine aslında herkesin aynı amaç için uğraştığı projelerde proje yöneticisinin katkısının ne kadar önemli olduğunu fark etmemle beraber kariyerimi proje yöneticiliğine yönelttim. Önce finans sektöründe, daha sonra kamu sektöründe ve şimdi de kendi şirketimde bu proje yöneticiliği konusunda hem yerine göre proje yönetim ofisi yöneticiliği yaptım, hem büyük projelerin yönetimiyle beraber kurumlarda proje yönetimiyle beraber dönüşümler koordine ettim. Şimdi de kendi şirketim olan Kayıt Eğitim Danışmanlık Şirketi'nde kurucu ortak eğitmen danışman olarak da çalışmama devam ediyorum. Kayıt olarak biz özellikle Ankara'da kamu kurumlarında ve yine İstanbul'da ve Türkiye'nin değişik yerlerinde bulunan bazı şirketlerde danışmanlık hizmetleri yürütüyoruz. Bu danışmanlık hizmetleri içerisinde yönetim danışmanlığı dediğimiz stratejik planlamadan reorganizasyona kadar farklı çalışmalar da var. Fakat benim kendi uzmanlık alanım gereği de proje yönetişimi özelinde yaptığımız çalışmalar büyük bir yer tutuyor. Bununla beraber de yine bilgi teknolojileri yönetişimi tarafında diyebileceğimiz süreçlerin geliştirilmesi, yine bilgi teknoloji organizasyonlarının yeniden tasarlanması gibi farklı çalışmalarımız var. Bir taraftan da tabii ki danışmanlık işi bunun büyük bir bölümü olsa da şirket faaliyetlerinin eğitim faaliyetlerimize de devam ediyoruz.
Çok teşekkür ederim hocam detaylı açıklama için. Hocam ben podcast'i çekmeye başladığımda fark ettim ki PMI kelimesini, PMP'yi, PMP sınavını birçok kez kullanıyorum. Bütün sohbetlerimiz içerisinde. Ve bu kapsamda da aslında hem e-mail aldık dinleyicilerimizden. PMP sınavına kimler girebilir? Girme koşulları nedir? PMI Türkiye ne yapıyor? Aslında bunu da siz de bu işin bir uzmanısınız. Hem eğitimleri veriyorsunuz hem firmanızda buna gönül vermiş bir şekilde çalışıyorsunuz. Dolayısıyla da dinleyicileri bu işi uzmanından aktarmak istedim birazcık da. PMI nedir hocam? PMI Türkiye'de ne gibi etkinlikleri oluyor? Bir de PMP sınavı nedir? PMP sınavının avantajları nelerdir? Gibi bir kısa bir giriş yapabilirseniz çok sevinirim.
Tabii ki. PMI Amerika merkezli 50 yıllık bir geçmişi olan ve dünyada da en çok kabul gören proje yönetim standardının otoritesi olan Project Management Institute. PMI kendini iki kısımla tarif ediyor. Birincisi bu enstitü dediğimiz kısım gönüllü olarak proje yönetim dünyasında standartların hazırlanması ve sertifika sınavlarının koordine edilmesiyle ilgili soruların hazırlanması veya bütün bir bilgi birikimini oluşturan bir gönüllülük yapı olarak. İkinci kısımsa global dediğimiz, PMI global dediğimiz bu işin dünyada yaygınlaşması için bir nevi ticari faaliyet gibi de görülebilir. Bu yapıyı her geçen gün güçlendirecek taraf. Bu iki yapı dünyada da şu andaki güncel rakamlara göre 300'den fazla charter dediğimiz chapter yapıları gibi PMI'nin temsilcilikleri diyebileceğimiz PMI Türkiye'de olduğu gibi uzantılarıyla PMI'nin hem oluşturduğu standartlar anlatılmaya devam ediliyor hem de burada yaygınlaşma noktasında diğer ülkelerdeki proje profesyonellerinin tecrübeleri de PMI'ye aktarılıyor. Yani PMI sadece merkezde bulunan bir yazar kadrosu tarafından hazırlanmış proje yönetim bilgi birikim kılavuzu dediğimiz kitabı çıkarmıyor ya da sertifika sınavlarını merkezi bir soru hazırlama sistemiyle yapmıyor. Tamamen dünyadaki bütün proje profesyoneli gönüllülerin katkılarıyla kitaplarını geliştiriyor, güncelliyor. Yine sertifika sınavlarıyla ilgili soru havuzlarını bütün dünyadaki proje profesyonellerinin katkılarıyla geliştiriyor. Bunun için çok sistematik ve dinamik bir yapısı var PMI'ın. Gönüllü ilişkileri yönetim sistemi dediğimiz bir yapı üzerinden bu başvuruları alarak çeşitli dönemlerde bu know-how'un geliştirilmesini ve bilgi birikiminin artmasını sağlıyor. Biz bu noktada neden bu kısmı da özellikle anlatma isteği duyuyoruz? Proje yönetimine ilgi duyan veya proje yönetimine neden önemlidir diye soran arkadaşlara PMI'ın bu güçlü geçmişi ve şu anda da dünyada bu kadar çok kabul görmesini sayılarla veya bu gibi sistematik yapısıyla ifade ediyoruz ki kariyer amaçlayan arkadaşlar arkada ne kadar güçlü bir bilgi birikimi olduğunu anlayabilsin. Yine kariyer amaçlayan arkadaşlar için de özellikle şunu söylüyoruz. Siz evet PMP sertifikasını düşünüyor olabilirsiniz fakat PMI bu konuda geniş bir yelpazeye sahip. Tecrübe sahibi olmayan arkadaşlarımız içerisinde CAPM sertifikası var. CAPM sertifikası için birazcık daha şöyle bahsedebiliriz. PMP sertifikası için gerekli tecrübe şartından da ziyade proje yönetiminde PMI'ın hazırladığı proje yönetim bilgi birikim kılavuzunun içeriğine hakim kişilerin girebileceği bir sertifika sınavı. Bunun dışında da eğer tecrübemiz varsa da zaten PMP sertifikasına başvurabiliriz. 3 yıla tekabül eden, 4 yıllık okul mezunları için 3 yıla tekabül eden bir tecrübe deneyimi gerekiyor ve 35 saatlik PMI metodolojisine uygun müfredatta proje yönetimi eğitimi almış olmak iki ön koşul PMP sınavına başvurabilmek için. Bu
Güzel hocam,
tarafta
sözünüzü keseceğim. Birazcık daha biz tabii sizinle konuyu biliyoruz ama bilmeyen dinleyicilerimiz için yani CAPM sınavı aslında PMP sınavından birazcık daha kolay diyebilir miyiz? Sınav olarak baktığımızda ve giriş kriterleri de aslında proje yönetimine gönül veren, proje yönetimine çalışmak isteyen herkesin girebileceği bir sınav. Ama PMP sınavı ise 3 yıllık bir deneyimin olması gerekiyor. Proje yöneticiliği deneyimi ve 35 saatlik de PMI'nin önerdiği kurumların, PMI'ye register olan kurumların verdiği kurslardan almamız gerekiyor. Doğru mu?
Şöyle, evet, CAPM tarafı aslında sadece PMP öncesi bir sertifika olarak görülmesi doğru olmaz. Proje yönetimine ilgi duyan, proje yönetimi konusunda bilgi birikim edinmek isteyen için herkes için geçerli bir sertifika. Bu nedenle o şekilde de bir bilgi vermiş olalım. Bununla beraber PMP'nin ön koşul olan eğitim konusunda da PMI'nin şöyle bir yönlendirmesi var. Sınava hazırlık koşulu olarak PMI'nin akredite ettiği Registered Education Provider dediğimiz PMI'nin kayıtlı eğitim sağlayıcılarını PMI öneriyor. Çünkü PMI bu kayıtlı eğitim sağlayıcılarını biz de aynı şekilde kayıt olarak RAPIS denetliyor. Hem eğitmenlerimizi hem eğitim dokümanlarımızı bu denetim sonrasında verdiği onayla şirketler faaliyetlerini sürdürüyor. Burada da şöyle bir parantez açayım. Ocak ayı itibariyle başlamış bir program var. Bu kayıtlı eğitim sağlayıcı programının sistemi değişecek. Farklı bir sisteme geçiyor PMI. Şirketleri akredite etmenin yanı sıra eğitmenleri de akreditasyon düzenine geçiyor PMI. Ocak ayı itibariyle de tamamen devreye alınmış olacak bu yeni sistem. Bunu
Bir
başka
bireysel olarak PMP sertifikası olan birisi PMI'ye başvurup kayıtlı eğitmen olarak eğitim verebilir. Doğru mu anladım?
öncelikle bunu yapması gerekiyor. Yani kişilerin akredite eğitmen olması gerekecek. Bundan sonra da yine akredite edilmiş şirketlerle beraber eğitim faaliyetini verebilir olacak. Çünkü akredite edilecek şirketlerde eğitim vermek için yani kayıtlı eğitim sağlayıcısı dediğiniz şu anki RAP yapısı yetkili eğitim şirketi olarak değişiyor sistemin ismi. Bu yetkili eğitim ortağı da diyebiliriz. Bu şirketlerde görev olarak eğitim verebilecek. Ön koşul olarak böyle bir şey var. Ve PMI'da bu konuda kayıtlı eğitim sağlayıcıdan eğitim almayı şimdiye kadar aslında zorunlu koşmadı. Yani sizler işte lisans öğreniminizde veya yüksek lisansta eğer ki PMI müfredatına uygun bir 35 saatlik eğitim aldıysanız veya farklı bir eğitim şirketinden 35 saatlik PMI müfredatına uygun eğitim aldıysanız sınava başvuru için yeterli. Ama burada PMI'nin önerisi kendi kalitesini onayladığı kişilerden eğitim alınması yönünde.
Güzel. Hocam yeniliklerden bahsetmişken aslında PMI bir yıldır sınav sistemini ve sınavın içeriğini değiştireceğinden bahsediyor. Ama çeşitli nedenlerden dolayı aslında bunu bir süre öteledi. Şu anda da COVID-19 pandemik olayından dolayı da benim bildiğim kadarıyla 2021'in Ocak ayında yani 2021'in başında sınav sisteminin değişeceğini en son duyurdular. Bu değişiklikle birlikte bizleri neler bekliyor? Birazcık da sizden ya sınavın kapsamı çok mu fazla değişecek? PMBOK'ta kapsamlı bir değişiklik olacak. Bu değişiklikle bizleri neler bekliyor? Onu biraz anlatabilirseniz çok sevinirim.
Tabii ki. Evet, bu planlanan değişikliğin aslında ikinci kez ötelenmesi. Peki sınav neden değişiyor? Aslında ben oradan da başlayayım. Az önce anlattığım, en başta anlattığım şekliyle PMI aslında çok sistematik ve dinamik bir şekilde oluşturduğu bilgi birikimini ve sınav için hazırladığı soru yapısını günümüzdeki değişen koşullara göre, proje yönetimi alışkanlıklarına ve ihtiyaçlara göre sürekli güncelliyor. Burada da proje yönetim bilgi birikim kılavuzu dediğimiz proje yönetiminde PMP için referans ana kaynağımız aslında PMI'nin kurallarına göre 3 yılda bir revize sürecine giriyor. Ve bizim şu anda güncel versiyonu olarak kullandığımız PMBOK 6 2017 sonunda yayınlanmıştı ve denmişti ki PMBOK 6 yayınlanmasıyla beraber de kademeli olarak PMBOK 6'nın içeriği sınavlara yansıtılacak. Peki PMBOK 6'da farklı olarak ne gelmişti de sınav nasıl değişiyor diye baktığımızda PMBOK 6'da PMBOK 5 ve daha önceki kitaplardan farklı olarak özellikle son 10-15 yılda giderek artan bir şekilde kendine karşılık bulan Agile konusu PMI'nin da kitabına ana konu başlığı olarak girmiş oldu ve PMBOK 6'da eğer yönettiğiniz projelerde Agile yaklaşımları kullanıyorsanız bu konuyu şöyle yönetmelisiniz gibi detaylar gelmişti. PMBOK 6 hemen çıkar çıkmaz sınav içeriğine bu Agile konusu dahil olmadı. Çünkü bunun soru havuzunun yenilenmesi veya soru tarzını değiştirmek çok zordu. O yüzden de aslında 2019 yılında PMBOK 6'daki Agile yaklaşımların sınavda soru sorulması ile ilgili bir güncelleme yayınlandı. Fakat kademeli geçiş anlamında katılımcıların hazır olmadığı endişesiyle bu güncelleme 2020 yılına kadar ötelenmiş oldu. Ve bu güncellemeyle de beklediğimiz şey şu, sınavda neredeyse yarı yarıya çıkacak sorularda size anlatılan case'lerde ya da soruda bahsedilen projede geleneksel dediğimiz prediktif waterfall yaklaşımıyla mı proje yönetiliyor yoksa agile yaklaşımla mı proje yönetiliyor şeklindeki bir ayrımla soruların neredeyse yarısında agile yaklaşımla yönetilen bir projede bunu nasıl yaparsınız şeklinde çok ciddi bir değişiklik bekliyoruz. Bu değişikliğin etkisi aslında PMBOK 6'da dediğim gibi projeyi agile olarak yönettiğinizde neyi nasıl yapacağınızla ilgili size yönlendirmeler var. Ama yine agile yaklaşımlarda özellikle Scrum olsun, XP olsun, Kanban olsun buradaki farklı uygulamalarla ilgili de temel anlamda soru gelmesini bekliyoruz.
Güzel, yani aslında soruların yarısına yakınının değişmesini bekliyorsunuz. Bunun da büyük bir agile etkisinde bir değişim bekliyorsunuz siz.
Kesinlikle.
Hazır konuyu da açmışken bu da aslında size son olarak soracağım soruydu. Proje yönetiminizde özellikle benim de son dönemlerde bu konuya ilgi duymamla birlikte hayatımıza giren 2-3 kavram var. Siz de bahsettiniz. Bir tanesi Agile, çevik proje yönetimi. Scrum, Scrum Master gibi kavramlar birazcık daha hayatımıza girmeye başladı. Birincisi öncesi bu kavramları kısaca açıklar mısınız? Daha sonra da aslında biraz önce hafif değindiniz. PMI Agile süreçleri kendisine nasıl adapte ediyor? PMI'nin de 50 yıldır uyguladığı, kendini sürekli geliştirdiği bir yaklaşım var, proje yönetim yaklaşımı. Agile'a bunu nasıl adapte ediyor? Bir de kısaca bundan bahsedebilir misiniz hocam?
Tabii ki. Öncelikle şöyle de bir dipnot vermek lazım. Ecel kavramı evet bizim de günlük hayatımıza çok yeni girmiş oldu. Fakat özellikle yazılım sektöründe farklı isimlerle XP gibi farklı yazılım geliştirme metodolojileri içerisinde konuşulan bir felsefeydi. Fakat geçtiğimiz 15-20 yıl içerisinde özellikle 2000 yıllarının başlangıcında bu konuda hemfikir olan kişilerin bir araya gelmesiyle ecel yani çevik prensipler bir manifestoyla da duyurulmuş oldu. Nedir bu çevik prensip? Özellikle bizim geleneksel proje yönetim kavramında süreçler özelinde, sözleşmeler özelinde projenin tamamını planlamaya yönelik bir proje yönetim yaklaşımından ziyade daha iteratif yani döngüsel olarak daha sık tekrar eden periyotlarda daha küçük proje parçalarının sıklıkla planlanarak projede empirik dediğimiz daha deneysel bir yaklaşım metodolojisini ecel yaklaşımlar öneriyor. Bunun avantajlarına baktığımız zaman günümüzdeki birçok projede hayat koşulları, değişen gelişen teknoloji veya işte ülkenin gündemi ve farklı birçok parametrenin projelerimizdeki öncelikleri, projelerimizde neyi nasıl yapacağımızı değiştirdiğini görüyoruz. Bu nedenle özellikle paydaşlar olsun, kapsam, içerik olsun, değişikliğin ve belirsizliğin fazla olduğu projelerde çevik yaklaşımlar yani kısa süreli iterasyonlarda sadece iterasyon kapsamında yapılacak işlerin detaylı konuşulduğu, planlandığı, iterasyon içerisinde planlanan işlerin gerçekleştirildiği ve iterasyon sonunda da bu gerçekleştirilen işlerin test edilerek, denenerek, müşteri paydaşlarımıza sunularak kabul edildiği, yerine göre devreye alındığı veya yerine göre de paydaşımızın, müşterimizin beklentilerine göre bu çalışmanın yeniden çalışıldığı bir süreç çerçevesi olarak biz çevik yaklaşımları tarif ediyoruz. Bu yaklaşımlardan da en yaygını çok büyük oranlarda %90'dan fazla oranlarda kendisine yer bulmuş şirketlerde, kurumlarda, organizasyonlarda Scrum dediğimiz bir çevik yaklaşımını görüyoruz ve Scrum da az önce anlattığım çerçevede belirli kuralları, rolleri, toplantıları ve bunların nasıl yapılacağı, ne kadar sürede yapılacağı ve görev tanımlarını içeren bir rehber yayınlamış durumda. Bunu ücretsiz olarak internette Scrum Guide yazarak bulabiliriz. Bu Scrum Guide'daki kavramlardan biri de Scrum Master kavramı. Scrum Master aslında Scrum'ın tabiriyle hizmetkar lider dediğimiz kavrama karşılık geliyor. Scrum'da kesinlikle bir proje yöneticisi kavramı telaffuz edilmiyor. Ve Scrum Master dediğimiz rol de aslında Scrum ekibini Scrum konusunda yönlendirecek, konunun ustası adı üstünde ve yine motive ederek ve yine ekibin sorunlarını çözerek projenin başarılı olmasını sağlayacak rol diyebiliriz. PMI bu yaklaşımlara nasıl baktı ve neler yaptı diye de hızlıca anlatacak olursak PMI evet PMBOK 6'da Agile yaklaşımları kendi süreçlerine bir anlamda yerleştirmeye çalıştı. Fakat Agile konusu birazcık daha hayatımızda geleneksel yöntemlerden sıyrılarak uygulanmaya yer bulduğu için PMBOK 7 çalışmalarına başlanan PMBOK 7'nin ilk görüş açılan versiyonlarında biz gördük ki insan boyutunda, süreç boyutunda, teknoloji boyutunda PMI Agile'ı da Agile rolleri de birazcık daha kendi ana bileşenleri arasında vurgulamaya başlıyor. Bununla beraber de zaten daha önceden PMI'ın ACP sertifikası Agile konusunda bir practitioner seviyesinde oluşturduğu bir sertifikası vardı. Fakat Agile konusuna ağırlık verirken PMI Amerika'da Disciplined Agile ismindeki şirketi satın aldı. Ve şu anda da PMI.org sitesine girip Certifications bölümünde aslında Disciplined Agile'den gelen sertifikasyonları da PMI'nin kendi sertifikasyonu gibi sunduğunu görebiliriz. Agile piyasasında birçok sertifika otoritesi varken PMI'de bu tarafta kendi elini güçlendirdi diyebiliriz. Bunlarla beraber de son olarak bu konuda şunu söyleyebiliriz. Çevik yaklaşımlar tabii ki her geçen gün önemini artırıyor ve kabul görebiliyor. Fakat PMI geleneksel yöntemin de bazı önemli kısımlarının kurumsal hafıza, regülasyonlar gibi zorunlu bağımlılıklar nedeniyle yaşatılması gerektiğinin farkında. Bu nedenle de aslında önümüzdeki günlerde daha trend bir kavram olarak hibrit yaklaşımların karşımıza çıktığını göreceğiz. Yani projelerin bir bütün olarak üst seviyede planlanması, detaydaysa çevik yöntemlerin hız kazanmak veya kalite anlamında verimli olmak için tercih edilmesi anlamında hibrit yöntemlerin, harmanlanmış yöntemlerin daha çok karşımıza çıkacağını düşünüyorum.
Güzel hocam, çok güzel cevap verdiniz. Çok teşekkür ederim. Hibrit yöntemleri bu sınavda da Agile'ın girmesiyle birlikte o zaman hibrit yöntemlerin de 2021 başından itibaren PMP sınavına gireceğini düşünüyorsunuz değil mi?
Kesinlikle PMBOK 6'da da zaten yaşam döngülerini tariflerken artık PMI literatürde evet prediktif, öngörücü, waterfall dediğimiz yaşam döngüsü var. Bununla beraber adaptif dediğimiz uyarlanabilir agile yaşam döngüsü konuşuluyor. Ama uygulamada hibrit yaşam döngüleri de olduğundan bahsetmişti. Bu hibritin nasıl uygulanacağını da 4 farklı formasyonda, yani geleneksel içinde agile, agile içinde geleneksel ya da agile başlanan bir proje geleneksel devam edebilir, geleneksel başlayan bir proje agile devam edebilir gibi de hibrit yöntemleri detaylı açıklamıştı. Bu nedenle de değişen sorular içerisinde hibrit yaklaşımlarla ilgili de sorular bekliyoruz.
Hocam çok teşekkür ederim. Aslında benim sorularım bu kadar. Hem zaman ayırdınız hem de çok net cevaplar verdiniz. Hem bu sürece girmek isteyen, proje yönetim dünyasına, camiasına girmek isteyen, hem sınava hazırlanan kişiler için oldukça faydalı bir yayın olacağını düşünüyorum. Tekrar katıldığınız için çok çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Tekrar böyle bir podcast süreci başlattığın için tebrik eder, başarılar dilerim. Bu süreçte her zaman elimizden gelen desteği vermekte de sonuna kadar yanındayız.
Çok teşekkür ederim hocam. Sevgili dinleyiciler, 3. bölümümüzün de sonuna geliyoruz. Umarım dinlerken çok keyif almışsınızdır. Herkes kendine dikkat etsin. 4. bölümde yakında görüşmek üzere.